Ayrım 41, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 429, 93. bölüm. Aradığı dar sokak öğlen ışığıyla yol yol olmuştu. Morvan elbisesini silkeledi ve gömlek yakasını düzeltti, kravat takmamıştı. Buzlu camdan vitrini, grimsi tülleri ve kibar menü levhasıyla restoran ona kollarını uzatıyordu. Restorana oldukça yakın bir yerde iki koruma mekik dokuyordu. Montefiore kendini hep bir mafya babası ya da mafya karşıtı bir yargıç olarak görmüştü. Morvan hangisi olduğunu hiç anlayamamıştı. Her zamanki direnci hissederek kapı kolunu çevirdi. Burada zıvanaları yağlamak veya eşiği rendelemek mümkün değildi. Alçak tavanlı salonu, siyah beyaz zemini, bej masa örtülerini dışa vurmadığı bir memnuniyetle seyretti. Mırıltılar, çatal bıçak sesleri, fazla müşteri yoktu. İçeride eski ahşap kaplamalardan ve buğday unundan gelen hafif bir koku vardı. Yarı aydınlıkta ilerledi, perdeler güneş ışınlarını yumuşatıyordu. Burada her şey parıltısını yitirmiş gibi görünüyordu. Morvan bunun da atalara özgü bir bilgeliği yansıttığını hissediyordu. Sepetlerin içinde yıllanmış bu mekana tat veren küçük ekmekleri fark etti. Tıpkı kiliselere tat veren mayasız ayin ekmekleri gibi. Montefiore salonun dip tarafında oturmuştu. Dakiklik konusunda onu alt etmek imkansızdı. Eğer erken gelmeye karar vermişseniz o bunu anlar ve daha erken orada olurdu. Sonuçta oturur oturmaz ondan özür dilemek zorunda kalırdınız. Morvan gülümsemekle yetindi ve sandalyesini iki eliyle tutarak oturdu.
''Merak etme'' dedi İtalyan kusursuz bir Fransızcayla. ''Sağlam, hurdacının neredeyse okuma yazması yoktu ama birçok dili çok güzel konuşuyordu. ''Müzikal kulağım var'' diyordu. ''Özellikle de ticaret kulağı vardı. Sadece işleri için gerekli olan dilleri öğrenmişti.''
''Biliyorum'' dedi Morvan ceketini çıkarırken, ''sadece gömlekle yemek ritüelin bir parçasıydı. Beni öğle yemeğine davet ettiğin için teşekkür ederim.''
''Benim için bir zevk.
Birkaç gün önce kızını gördüm.''
''Şanslısın.''
Luvaka boşanma anlaşmasını imzalatmayı başardı. Onun deyişi de bitti. Montefiore gülümsedi. Yunanlar gibi sert bir profili ve bir mağaranın dibindeki soğuk iki küçük göl gibi mavi gözlerinin belirginleştirdiği, daima bronz düzgün yüz hatları vardı. Condottiere her şeye sıfırdan başlamıştı ama her zaman bu prens yüzüne sahip olmuştu. ''Sofia'nın karşısında sana göre bir avantajım var'' dedi bir Grisini'yi ısırırken. Morvan gözlüğünü takarak menüyü inceledi. Burada yemek yemek onun için bir şölendi. Kalbi normal ritmini buluyordu. Bedeni sakinleşiyordu. Rota artık uzakta kalmıştı.
36 yıldan beri onu tanıyorum. Onu büyürken, olgunlaşırken, bir metal gibi soğurken gördüm. Artık asla bozulmayacak bir alaşımdan yontuldu.
Tam bir hurdacı gibi konuşuyorsun.
''Sono ferro vecchio'' diye bağırdı Montefiore. ''Dipnot ben hurdacıyım.'' Hafifçe ayağa kalkıp hayali seyircileri selamlayarak.
Morvan'ın gözünün önüne 90'lı yılların ortasında makilik alandaki bir kampta Montefiore'nin ona geleceğin ne kobaltta ne manganezde hatta ne altında ne de elmaslı olduğunu söylemesi geldi. Gelecek Coltan'daydı. Morvan bu cevherin ne olduğunu bilmiyordu. Condottiere ona bu cevherin tantal içerdiğini, 3000 derecenin üstünde ergimeye giren, sıklıkla elektronik sanayinde süper alaşımlarda kullanılan kimyasal bir element olduğunu açıklamıştı. Morvan hala anlamıyordu. Bunun üzerine Beriki onun gözünün önünde kendi cep telefonunu, o yıllarda üretilen kocaman bir alet, bir topuk darbesiyle parçalamış ve içinden üzerinde devrelerin ve çiplerin bulunduğu bir plaka çıkarmıştı. Bunların hepsi birbirlerine küçük bir gümüş damlasıyla bağlanmıştı. Montefiore bu gümüş damlalardan birini kazımış, altından siyah renkli başka bir metal çıkarmış ve birkaç yıl içinde bütün elektronik ve uzay havacılığı sanayileri bu metali çıkarmanın peşine düşecek. Oysa en büyük rezervler burada, Kongo'da demişti. Morvan ne cevherler konusunda ne de finans alanında iyiydi ama insanları tanıyordu. Coltan 100 yılın sonunda altına dönüşecekti. Yaşlı Mobutu ile anlaşmayı yapmış ve İtalyan'da gerekli sermayeyi sağlamıştı. Coltano faaliyete başlıyordu. "Ben sardalyeli makarna alacağım," dedi yeniden bugüne dönerek. "Tamam, sardalye olsun," diyerek misafirini onayladı Montefiore. "Sofya'yı özlüyorum." "O gayet iyi, çocuklar da." "Ama bu iki salak boşanıyorlar." "Bu konuda şüphe yok."
"Öyleyse planlarımız suya düşüyor."
"Bu alanda evet." Garson geldi, Montefiore siparişleri verdi. İkisi de şarap istemedi. İtalyan frizzantesi çok iyi giderdi. Dipnot, aqua frizzante, bir tür İtalyan maden suyu.
"Fikrimizin kusursuz olduğundan emin değildim," diye itiraf etti Morvan. "Birkaç yıl mutlu oldular. Mia ile Lorenzo çok güzel çocuklar. Bir papa başka ne ister?"
"Halk."
"Ne demek istediğini anlıyorum. Bunlar şımarık çocuklar. Öncelikleri bizimkiyle aynı değil."
40 yıldan beri dosttular ve en güçlü noktaları ortak sırlarıydı. Zaire'de 1970'te tanışmalarının sırrı. Önce manganez, ardından da koltan madenleri konusunda yaptıkları anlaşmanın sırrı. Sofia ve Luak'la soylarını kaynaştırma isteklerinin sırrı. Morvan ile Montefiore iki kraldı. Eski zaman hükümdarları gibi çocuklarını evlendirerek krallıklarını birleştirmişlerdi. Çocukların birbirlerini yeterince sevmemesi veya birbirleriyle anlaşamaması dışında hiçbir şey planlarının önüne geçemezdi. Bucatini'ler, geniş ve içi boş spagettiler geldi. Morvan bu yemeğin reçetesini ezbere biliyordu. Rezene, soğan, ançüves, kuru üzüm ve çam fıstığı. Ve tabii beyaz şarap buharlaşana kadar pişirilen taze sardalyeler. Montefiore gibi o da peçetesini yakasının içine soktu. Doğal olmaktan ziyade köylü tarzı. Bir süre bir başyapıda benzeyen bu yemeğin tadını çıkararak hiç konuşmadılar.
"Rezene," diye düşündü Morvan. "İşin sırrı rezene'de."
Önce bir miktar tuzlu suda rezene'yi pişirmek, ardından da bucatini'ler için bu suyu muhafaza etmek gerekiyordu. Tüm bunlar aynı anda gerçekleşiyordu. İlk pişirme, ikinci pişirmeyle destekleniyordu. Paris'te Morvan hiçbir zaman bu raihayı elde edemiyordu.
"Bir sızıntı var," dedi sonunda Morvan.
"Hisse değerlerinin yükseldiğini gördüm."
"Pislik herifler var güçleriyle satın alıyorlar."
"Umarım benden şüphelenmiyorsundur."
Morvan cevap vermedi, rakibini tartıyordu. Yeni damarları sadece oğlunun ve kendisinin bildiğini söylese de bu doğru değildi. Montefiore de bu sırra ortaktı. Sessizlik uzadı. Çok az insan Morvan'ın saygısını kazanabilmişti. İtalyan'da bu kulübün üyesiydi.
"Elbette hayır."
"Onları nasıl durduracaksın?"
"Bir fikrim var ama gerçek zorun bu değil. Bu yükseliş canımı sıkmaya başlayan Kabongo'da da kuşkuya neden oldu. Safra atmam gerekiyor."
Condottiere yemeği kesti.
"Bir anlaşma yaptım," diyerek onu rahatlattı Morvan. "Ocakları gizlice işleteceğiz ve ona komisyonunu vereceğiz. Bir şekilde bu daha güvenli, bizim arkamızı kollayacak."
İtalyan yeniden yemeğinden bir lokma aldı. Kabullenmiş gibi bir hali vardı.
"Sen beni dinlemiyor musun?"
"Dinliyorum. Orada durumlar nasıl?"
"Yeni bir şey yok. Normal olarak ocak çalışmaya başladı. Ama öncelikle şu hisse senedi meselesini halletmem ve alıcıları bulmam gerekiyor."
"Peki ya kaynak?"
"Çok yakında kim olduğunu öğreneceğim."
"O zaman ne yapacaksın?"
"Onu sözünden caymaya zorlayacağım. Alıcılar onu dinleyecek ve paylarını geri satacaklar. Ona bir kere inanmışlar, yeniden inanacaklardır."
"Piyasadaki hisseleri kim geri satın alacak?"
"Kabongo ve diğerleri her şeyi toparlamak istiyor. Ancak çok hızlı olmalıyız."
"Onların belli bir rakamın üstüne çıkmasına izin veremeyiz."
"Sonra geri satacaklar. Bizim en iyi kozumuz hisseleri serpiştirmek. Daha hakim konuma gelmek için hisseleri dağıtmak."
Montefiore tabağındakileri bitirmişti. Dirseklerini masaya dayadı. İri cüssesiyle mobilyalara, diğer eşyalara ucuz bir hava veriyordu.
"Bu tür saçmalıklar için yaşımız geçmedi mi?"
"Bunu bizim onur mücadelemiz olarak adlandıralım. Bu operasyondan hala birkaç milyon kazanabiliriz. Ve biz öldükten sonra çocuklar Afrika'da daha güçlü olur. Var mısın, yok musun?"
İtalyan beyaz ekmekle tabağını sıyırıyordu.
Varım, hepsi bu kadar mı?
İkinci konu da çözüme kavuşturulmuştu. Geriye son haberi vermek kalıyordu. En sona en kötüsü.
Hayır, çivi adam geri döndü.
Hurdacının kırışıkları ilk kez gerildi.
Ne demek istiyorsun?
Fransız gazetelerini oku. Bir haftadan beri bir herif aynı şekilde öldürüyor.
Nerede? Bretanya'da, Paris'te.
Montefiore bardağını aldı, üzerinde yer yer beneklerin göze çarptığı eli dikiş izleriyle doluydu. Bir elden çok bir fresk gibiydi. Bu izlerde bir öncünün öfkesi, mücadelesi, zaferi okunuyordu.
Farabo hala hayatta mı diye sordu suyundan büyük bir yudum aldıktan sonra. Hayır.
Ama onu taklit eden bir katil. 3 kurban var, yakında 4.'sü olacak.
Ne düşünüyorsun?
Tanrı'nın intikamı ile bir Bel Epoque kaçığı arasında tereddüt yaşıyorum. Dipnot. Güzel dönem anlamına gelen ve Fransa'da 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın ilk yılları için kullanılan ifade. Telefon, telgraf, otomobil, sinema makinesi, X ışınları, radyoaktivite, gramofon gibi buluşlarla Batı'nın toplum yapısı değişmiş, ticari, askeri, teknik ve bilimsel alanda rekabet başlamıştır. Bu gam ve kasvetten uzak, keyif unsurunun ön planda olduğu bir dönemdir. Burjuvazi yükselmiş, giyim kuşamda, adetlerde, zevklerde, eğlence anlayışında ve düşüncelerde büyük değişiklikler gerçekleşmiştir.
Daha akla yatkın bir üçüncü yol olmalı.
Morvan ona doğru eğilerek alçak sesle devam etti. Beni bu işe bulaştırmak istiyor. Beni töhmet altına sokacak ipuçları bırakıyor. Tanıdığım kişileri kurban olarak seçiyor. Efendisinden intikam alıyor. Çevrende şüpheli bir şeyler fark ettin mi?
Hayır.
Bu soruyu laf olsun diye sormuştu. Hurdacının bu hikayeyle en ufak bir ilgisi yoktu. Bakışlarıyla arrangiati come cazzo vuoi, yani dikkatli ol demek istiyordu.
Olayı kim soruşturuyor diye yine de sordu Montefiore. Oğlum her şeyi biliyor ve onu bulacak.
Montefiore bardağını kaldırdı.
Aradığından daha fazlasını bulmaması için dua et.
Morvan kaygıdan boğazının düğümlendiğini hissetti. En kötü intikam çocuklarının bu konudaki gerçeği öğrenmesi olurdu.
Tatlı.
Hayır, saat 16'da uçağım var.
Rüzgar yumuşak, uçak Floransa'dan kalkacaktır. Beni haberdar et. Torunlarımı görmeye Paris'e gelmek isterim ama zaman bulabileceğimden emin değilim.
Morvan ayağa kalktı ve Montefiore'nin 40 yıl önce 1 kilo demir çaldığı için bir işçinin elini öğütücüye sokmasını hatırladı. Ona verecek son bir haber daha vardı. Di Greco öldü.
Hepimiz öleceğiz.
İntihar etti.
Hep kaçık herifin biriydi.
Bu olayla bağlantısı olduğunu düşünüyorum.
Ne şekilde?
Henüz bilmiyorum. Morvan ceketini giydi ve hesabı paylaşmayı teklif etmedi. Ne de olsa Floransalı'nın davetlisiydi.
Biraz dolaşmak için vaktin oldu mu diye sordu Montefiore ayağa kalkarken.
Az çok.
Ruota ha?
Tokalaştılar. Bunu söylemek üzücü diye gülümsedi Morvan. Ama beni en iyi tanıyan sensin. 94. Bölüm.
Geminin adı Apnea Gaillard. Deniz ve Nehir Bölgesi müfettişliğinden gelen adamın elinde dokunmatik ekranlı bir tablet vardı.
Afrika ile Fos-sur-Mer arasında gidip gelen 10.000 ünitelik kapasiteye sahip bir konteyner gemisi. Yeni yanaştı sancak iskele konumunda.
Marsilya Fos Özerk Limanı'nın batı doklarının terminalindeydiler. Liman görevlisinin üstünde önden yarım fermuarlı, devrik yakalı, lacivert bir kazak vardı. Sanki Karverek'ten gelmiş ya da Charles de Gaulle uçak gemisinden inmiş gibiydi. Marsilya'ya inince Noaye, merkez karakolundan 2 adli polis memuru onu doğrudan limana götürmüştü. Uçuş boyunca uyumuştu. Şimdi de kafasının içi suyla doluymuş gibiydi. Bu yolculuğu neden yaptığını bile zorlukla hatırlıyordu. Yarım saat sonra renkli konteynerlerden oluşan 2 duvarıyla uçsuz bucaksız bir alana ulaşmışlardı. Bir tarafta hala konteyner yüklü kargo gemileri, diğer tarafta domino taşları gibi rıhtıma dizilmiş başka konteynerler. Raylar üstünde gidip gelen portal vinçler bu iki cephe arasında bağlantıyı sağlıyor, şaşırtıcı bir hızla konteynerleri boşaltıyorlardı.
Tekerlekli gezici vinçler, devasa forkliftler onları alıyor ve konteyner gemisindeymiş gibi aynı özenle istifliyorlardı.
''Genel olarak?'' diye sordu Irvin. ''Ne taşıyor?''
Kusursuz siyah takım elbisesiyle kendini gemide düzenlenen bir eğlenceye katılmış gibi hissediyordu. Kıyafeti Irvin'in rüzgarla ve kalamarla beslenen liman görevlisiyle futbol maçlarına geri dönmek için sabırsızlanan kendini beğenmiş iki polisten ayırıyordu.
''Katı dökme yük, ahşap, bakır, baharat, her halükarda kuru olması lazım. Yani herhangi bir tehlike yaratmayacak mallar.''
''Başka bir şey?''
''Afrika'dan çok fazla ileri teknoloji ürünü ithal edilmez.''
Irvin bu laf sokmaya karşılık vermeyerek başka bir soru sordu.
''Heymeht konteynerlerinin izini bulabildiniz mi?''
Görevli elektronik kalemini aldı ve tabletinin üstüne tıkladı.
''Numara 89AHD34 ve numara 89AHD35.''
''Edindiğim bilgilere göre'' diye blöf yaptı Irvin, ''iki konteynerin birinde yeniden işleme tabi tutulacak hurda varmış.''
''Manifestoyu, yani her konteynerin içinde ne olduğunu yazan belgeyi incelemeye zamanım olmadı. Binlerce sayfadan oluşan bir rehber.''
''Konteynerler rıhtımda mı?''
''Bunu lojistikle görüşmem lazım.''
Dikey kollarının arasında 6 metre uzunluğunda küçük bir evle aynı büyüklükte ve kuşkusuz 20 ile 30 ton ağırlığındaki bir konteyneri taşıyan tekerlekli bir vinç onların bulunduğu tarafa doğru geliyordu. Sürücüsü yerden 10 metre yükseğe asılı bir kabinin içindeydi. Kenara kaçıldılar ve yüklenmek için bekleyen vagonların arkasına saklandılar. Buradaki her şey insanı parazit konumuna indirgeyen olağan dışı bir ölçekte cereyan ediyordu. Planı bir anda Irvin'a saçma göründü. Her şeyden önce temelsiz varsayımlara dayanıyordu. Birincisi, caninin çivi stokunu yenilemeye ihtiyacı olacaktı. İkincisi, mallarını almaya bir kamyonun arkasında gelecekti. Üçüncüsü, konteynerler sadece bu hurdayı içerecekti ve her şey bu akşam olup bitecekti.
''Konteynerler burada açılıyor mu?''
''Şüpheli durumlarda. Bazıları olduğu gibi trenle gidiyor, bazıları kamyonla, bazıları da depolarda açılıyor ve ilgisiz parçalar ayrılıyor.''
Köpek havlamaları duyuldu. Gümrük memurları köpekleriyle beraber şüpheli yük olup olmadığını kontrol etmek için konteynerler arasında yürüyorlardı. Ellerinde telsizleriyle portal vinç ve tekerlekli gezici vinç operatörlerini yönlendiren görevliler daha da yüksek sesle bağırıyorlardı.
''Konteynerler rıhtıma inince bana haber verebilir misiniz?''
''Elbette, ama onlara dokunamazsınız.''
Irvin Marsilyalı meslektaşlarına doğru döndü. ''Gerekli izin belgeleri olacak.'' Liman memuru bir sigara yaktı. Çakmağın alevi adamın suratını iki kat daha kırmızı gösterdi.
''Bu o kadar basit değil. Açık denizde seyir emniyeti ve deniz güvenliğine bağlıyız. Karada valiliğe, ama burada gümrük müdürlüğüne.''
Irvin dinlemiyordu. İdari işlerle alakalı boş sözler. Buna karşılık bir resim netleşiyordu. Bu gece çivileri almaya gelen çivi hırsızı.
''Bu konteynerleri açmak kolay mı?''
''Kaynak makinesini yanında getirmesi akıllıca olur. Zaten burada hiç hırsızlık olmadı.'' ''Konteynerlere saldırı olursa da daha ziyade içinden olur.''
''Anlamadım.''
''Afrika'dayken insanlar yanlarına bir demir desteresi alarak kendilerini konteynerlerin içine kapatıyorlar. Kıyıdan yeterince uzaklaştıklarında da konteynerin sacını kesmeye başlıyorlar. Bazen de buraya gelmeyi bekliyorlar. Bu gibi durumlarda onları perişan bir halde buluyoruz.''
Irvin konteyner gemisinin lombozsuz bordasına bakıyordu. Akdeniz'in güneşiyle ısınmış ve denizden esen rüzgarla tuzlanmış, rengarenk bir sürü kutudan oluşan dalgalı metalden bir falez olduğu söylenebilirdi.
''Apneanın rıhtımda ne kadar kalacağını biliyor musunuz?''
''Yaklaşık 12 saat. Yarın sabah burada olmayacak. Denize açılmayan bir konteyner gemisi para kaybeden işe yaramaz bir gemidir.''
''Binlerce konteyneri boşaltmak için bir gece yeter mi?''
''Bir portal vinç saatte 60 konteyner indiriyor. Hesabı siz yapın. Aynı zamanda da başka konteynerleri gemiye yüklüyorlar. Mazot dolduruyorlar ve hareket zamanı.''
Ervan iki meslektaşına baktı. Bu gece burada olmalarının nedeni evrak işlerini ayarlamak, Apnea'nın Paris'teki bir cinayet soruşturmasıyla bağlantısı olabileceğine gümrük yetkililerini ve Marsilya savcılığını ikna etmekti. Aksi takdirde bu görev imkansız bir hal alırdı. Diğer bir sorun da geminin Antigua bandıralı olmasıydı. Hemet'in adamlarıyla görüşebilir miyim?
Elbette dedi liman memuru. Ancak Hemet bir Lüksemburg şirketi. Sizin sorularınızı cevaplamak zorunda değiller. Yarın sabah için size bir buluşma ayarlayacağım. Benim dönmem gerekiyor.
Marsilyalı polislere doğru döndü.
Raporunuzu yazmanız için birkaç saatiniz var çocuklar.
Irvin Apnea Gayard'ı daha iyi görmek için geri çekildi. Vinç'in kaldırma kollarının altında istiflenmiş bu çok renkli konteynerlerin oluşturduğu manzara ona Gerhard Richter'in sadece küçük dikdörtgenlerden oluşan ünlü tablosu 1024 rengini hatırlatıyordu. Katilin çivileri bu renk cümbüşünün içinde bir yerlerde miydi? Bir B planı düşündü ve sadece bir tane buldu. Bütün gece konteynerlerin yanında nöbet tutmak. Cep numaram sizde var dedi. Konteynerler rıhtıma inince beni ararsınız.
41. ayının sonu. Sayfa 438.